Ayrım 7. Beş beşe. Sayfa 80. Zehra artık el yordamıyla bile yolunu bulamadığı, karanlık bir dolambaca dönüşmüş günü aydınlatıp çıkışı görmesini sağlayacağını umduğu sorularını saat 8'e çeyrek kala soruyor. Alacağı cevabın doğru olmasından çok tatmin edici olmasını arzuluyor. İstemiyor, ummuyor, arzuluyor. Olabildiğince yumuşak davranmak istiyor benliğine. İçinde bir şeylerin dağılmakta, ufalanmakta, kırılıp parçalanmakta olduğunun farkında. Benliğinin eski halini yeniden alamamasından, eve döndüğünde bambaşka bir baba bulmaktan, Rıdvan'ı tanıyamamaktan, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacak denli değişmiş kalmasından ürküyor. Usuna yeni sorular düşürmeyecek, temiz pak, anlaşılır, yeni yorumlara, yeni kuşkulara kapı açmayacak bir cevap. Doğum gününde mevsim normallerinin üstünde seyreden bir sıcak dalgası altında kalması dışında hiçbir özellik taşımaması gereken bu günde ona verilecek en güzel armağan sorduklarının cevapsız bırakılmaması olacak. Zehracığım, ne gibi bir art niyeti olabilir ki bir araya gelmemizin? Seni nicedir tanımak istiyordum. Geçen hafta çarşamba günü anneannene uğramışken o söyledi. Bugün için sana ufak bir kutlama partisi hazırladığını ve büyük incelik göstererek beni de davet etti. Fırat bu hafta başında bir ay için İstanbul'a gelecekti. Evvelki gün Viyana'dan telefon açmışken söyledim ona, bugün Semiha Hanım'da olacağımı. Fırat Semiha Hanım'ı çok sever. Haberi duyunca bize katılmak istedi. Telefonda senden de söz ettim elbet Fırat'a. Semiha Hanım'ın torununun doğum gününü kutlayacağız bu arada diye. Yoksa başka ne gibi bir gerekçeyle burada toplanmış olabiliriz ki Zehracığım? Oğlum bazen beni de çıldırtacak denli mantıksız konuşuyor. Sana neler söylemiş olmalı ki şimdi hepimize kuşkuyla bakıyorsun. Ah Fırat, şu illetli hastalığım sana hamile kaldığımda ortaya çıkmıştı. O zamandan beri migren ve sen beni bitirmekte yarışıyorsunuz. Ayrıca Zehra, sana şu zarfı vermek istiyorum hazır fırsat bulmuşken. İçinde yaşam boyu Lions Kulübü üyesi olduğunu gösteren bir kart bulacaksın. Bunu bir doğum günü armağanı olarak görme lütfen. Genç gönüllere ihtiyacımız var kulüpte. Biz Lioneslerin arasına katılırsan seviniriz. Katılmak istemezsen de hiç sorun değil. Kartı Sir Dorian'ta ya da yalnızca kulüp üyelerine açık yerlere gitmekte kullanırsın. Fırat adına da özür dilerim. Haşarılığını dizginleyemediği için. İpin ucunu kaçırmış bir düzenin yoluna sokulması bu denli kolay olabilir mi? Fırat'ın altını üstüne getirdiği oyun odası bir çırpıda derlenip toparlanabilir mi? Zehra, açıklamada eksik bırakılmış bir nokta, çıkış yolunu yitireceği bir boşluk aranıyor. Yüzlerce parçası olan bir cep saati dağılıp tek bir vida dışarıda kalmamacasına toplanmış gibi. Anneannesinin 82 yaşındaki yüzü her zamankinden daha dinç, bakışları daha sevecen gibi. Fırat'ın yüzünden düşen bin parça gibi. Fırat'ın gururu kırılmış, yüreği burkulmuş, saatlerdir çevresini iğneleyen neşesi kaçmış gibi. Fırat ne yapacağını, ne diyeceğini, ellerini nereye koyacağını bilemeyecek denli üzgün. O yüzden nikotinin arkadaşlığını gereksiniyor. Kapağında kanatları kapalı bir tavus kuşunun durduğu ve büyük harflerle yazılmış Atos sözcüğünün okunduğu bakır renkli teneke sigara kutusunu çıkarıp açıyor, Meksika'da sarılmış sigarillolardan birini çekip dudaklarının arasına yerleştirmeden önce Semiha Hanım'dan izin alıyor. Semiha Hanım da üçüncü ve son bardak çayını bir tütün çarpmasıyla kapamanın iyi geleceğini düşünerek Fırat'tan bir yaprak sigarası da kendisine vermesini istiyor. ''Ben de içebilir miyim?'' diye soruyor Zehra. ''Oldu olacak, ben de bir tane içeyim bari.'' diyor Nurhan Hanım. Odanın bir anda değişen havası, Fırat'ın ağzını kulaklarına vardırmasına karşın o şimdilik sessiz kalmayı yeğliyor. ''Fatma, çay içmekten vazgeçtim ben. Madeira'ya çıkarıver. Büyük bardakları getir, buzları da ufak ufak kırmayı unutma.'' diye ardına seslendikten sonra Madeira bol buzlu nefis oluyor. Diyor Semiha Hanım. Fırat sigarasını kül tablasına bırakıp kalkıyor, gidip Semiha Hanım'a sarılıyor, onu yanaklarından öpüyor. Hazır öpüşüyorken, gel seni de öpeyim Zehra kızım, diyor Semiha Hanım. Öpüşmeler sırasında sarkaçlı saat 8 kez çalıyor. İçkiler bittiğinde aynı saat 8.30'u gösteriyor. 8.30, 5 geçe ya da Zehra'nın kalkmak üzere izin isterken söylediği biçimiyle saat 9'a 25 kala Fırat'la Zehra ayaklanıyor. Fırat'ın da kalktığını gören Zehra, "Sakın beni götürmeye kalkma. Köşeden taksiye atlayacağım," diyor. "Olmaz Zehra, söz veriyorum, bu sefer yavaş kullanacağım otomobili," diyor. "Onun da ilgisi yok," diyor Zehra. "Kesinlikle onun da ilgisi yok. Öyleyse mesele yok, ben götürüyorum seni," diye diretiyor Fırat. Zehra yelkenleri suya indirmek zorunda kalıyor. Bastonunun yardımıyla ayağa kalkmaya çalışan Semih Hanım'ın ardındaki duvarda asılı yağlı boya manzaranın adı Boğaz'da Takalar. Markası Nazmi Ziya. Büfenin üstündeki karpuzlu natürmortun markası Leopold Levy. Antrede yan yana asılı üç sulu boya resminde markası Fikret Mualla. İlkinin adı Bayram Çocukları, ikincisininkiyle üçüncüsününkinin adı Oyun Masası. İki oyun masasından köşkün kapısına yakın olanı sahte. Semih Hanım bu resmin sahte olduğunu, üstelik kimin boyadığını biliyor ve öteki ikisinden daha çok seviyor. Bilmediği ikinci oyun masasının da sahte olduğu. Resimlerin karşısındaki duvarda asılı 1950'lerden kalma guajla boyanmış 3 milli piyango bileti tasarımının markası ise İhab Hulusi. "Bunlara bayılıyorum," diyor Fırat yanlarından geçerken. "Fikret muallaların karşısında çok hoş duruyorlar," diyor Nurhan Hanım. "Çocuklar aman dikkatli olun, yollar bu saatte sarhoş doludur," diyor Semih Hanım. "Anne eve vardığında bana telefon et," diyor Fırat. Otomobillere binildiğinde Zehra Fırat'a dönüp "Hani cep telefonun yoktu?" diye soruyor. "Torpido gözünde tutuyorum, acil durumlar için," diyor Fırat. Zehra'nın emniyet kemerini takmasını beklemeden gaza basarken. Bağdat Caddesi'ne çıktıklarında golfün saatinde 8.45 yazıyor. Fırat'ın hız yapmasını engellediği için Zehra'yı için için sevindiren korkunç bir trafik var. Cadde Bostan plaj yoluna gelmeleri 15 dakika alıyor. Bu süre boyunca ikisi de tek söz etmiyorlar. Blaupunkt'un CD çalarında dönen CD'de Helen Merrill, Reggie Charles, 25 kişilik orkestrası eşliğinde şarkılar söylüyor. Fırat'ın doğum günü armağanını saran kasap kağıdı şimdi Zehra'nın ayaklarının dibinde duruyor. Armağan Zehra'nın elinde. 50 sayfalık bir kitap, bir oyun. Adı Crankate Other Modern Frown. Yazarı Elfit Cenilek. Zehra bunun anlamı neydi diye soruyor parmağını Crankate'in altında gezdirerek. Hastalık diyor Fırat. Modern kadınların hastalığı. Nasıl bir hastalık bu? Onu da söylersem kitabı geri alırım, diyor Fırat. Peki kim bu Helinek? Zehra. Eksi puan yazıyorum hanene. Helinek'i bilmiyorsan diploma almaya filan kalkma. Helinek'i bilmeyen tiyatrocu olur mu? Gerçekten bilmiyorum. O büyük adam, Fatim Bey, size Helinek'ten söz etmemiş olamaz. Bugünün tiyatrosunun ne olması gerektiğini bilen 2-3 oyun yazarından biri. Ve elbet Avusturyalı, diyor Fırat. Tuhaf, sizin oralarda çok mu popüler oyunları, diye soruyor Zehra. Değil, değil, çünkü fazlasıyla karamsar ve zor oyunlar. Sahneye koyması da, oynanması da zor şeyler yazıyor. Kendisi de zor bir insan, neredeyse hasta bir kadın. Hastaysa moderndir, diyor Zehra. Sen daha dalga geç, diyor Fırat. Siz oturup Midas'ın ayaklarını filan oynayın buralarda ya da ne bileyim deneysel tiyatro ayaklarına yatıp bomboş bir sahnede çuvallara sarılmış olarak deli danalar gibi koşuştura durun, el alem oturup mucizevi şeyler yazıyor. Sonra da bu yola başını koymuş birileri çıkıp kanter içinde oynuyor. Yani bu işler olursa sizin oralarda olur, bizim millet adam olmaz tiradı mı atacaksın yine? Kaşınma Zehra, diyor Fırat. Beni çileden çıkaran da bu işte, diyor Zehra. Birkaçınız dışarılara gitmiş, ekmek elden, su gölden yaşıyorsunuz, sonra da oturduğunuz yerde ahkam kesiyorsunuz. Sanki geride kalanların hepsi kerizmiş gibi. Herkesi Yeşim'le Selin mi sanıyorsun sen? Burada da ciddi birileri, ciddi gruplar var bir şeyler yapmaya çalışan. Güldürme beni Zehra. Birileriymiş, gruplarmış, o gruplar yok mu o gruplar? Nereleri ciddi onların? Hepsi birer gülünçlük örneği, diyor Fırat. İşin gücün gülmek zaten. Gülmekten fırsat bulduğunda da kırıyorsun insanları. Ne varmış gruplarda, diyor Zehra. Bak Zehra, diyor Fırat. Gruplara gelene dek konuşulması gereken başka konular var. Bu ülkenin insanı gibi bir konu örneğin, yani millet. O sözünü ettiğim birilerinin oluşturduğu insan kalabalığı. Ama seni kırmayayım diye milletten vazgeçip sayısı birkaç bini geçmeyen bir gruba, o çok güvendiğin seyirciye geleyim. Bu ülkede oyuncunun her hareketini 10 saniye önceden bilecek denli deneyimli bir tiyatro seyircisi var mı? Bildiğini sansa bile beklediğinden daha doğru bir hareket gördüğünde şaşıracak ve oyuncuya kendisini şaşırttığı için saygı duymayı düşünebilecek bir seyirci. Haydi ilk evreyi yaşayan, oyuncunun bir sonraki hareketini kestirebilen bir seyirci kitlesi oluştu diyelim. Asıl tiyatro, ikinci evrenin varlığını keşfetmiş seyircinin katılımıyla oluyor. Türkiye'de mümkün mü bu? Türk insanının yapısına aykırı bir gelişme. Yani sen müthiş bir oyun sergileyip adamı şaşırtacaksın ve o bu şaşırtılmaya bayılacak, kafasında yeni düşünceler, duygular uyandırmayı becerdiğin için seni alkışlayacak, öyle mi? Bu ülkede insanlar ilk kez tanık oldukları bir olguyla şaşırtıldıklarında, beni kazıklarsın ha, al şu kurşunu da gör bakalım şaşırmak nasıl oluyormuş deyip tabancalarına sarılıyorlar. Ölmek istemiyorsan kimseyi şaşırtmaya kalkmayacaksın. Fatim Bey de bu zavallı durumun farkında olduğundan tiyatro yapmıyor. Midas'ın ayaklarıyla büyürken tiyatrocu olmaya heveslenmiş sizlere gerçek tiyatronun ne olması, nasıl yapılması gerektiğini öğretiyor. Adam konservatuvarda bir kürsü edinerek paçayı kurtarmanın yolunu bulmuş. Kebap devrini yaşamaktan zevk alan bir insan grubuna kurbanlar hazırlıyor. Tiyatroyu yapacak ve doğru dürüst yaptığında kurşuna dizilecek olan sizlersiniz. Ağzıyla kuş tutsa, sanatçının çuvallayacağı bir ortamda en akıllısını yapıyor Fatim Bey. Öğretmen olup ahkam kesiyor. Daha akıllısınıysa ben yapıyorum. Öldürülmeyeceğim, vurulsam, ağır yara alsam bile hiç olmazsa sağ kalabileceğim bir ülkede yaşamayı seçiyorum. Ama herhangi bir ülke değil, Avrupa ülkesi. Helen Merrill son parçasını, Fırat son cümlesini söylerken bitiriyor. Zehra duyduklarına şaşırmıyor. Çünkü o, Türk tiyatro seyircisinin pek azının becerebildiği kertede iyi bir dinleyici. Dinlemenin de evreleri olduğunu ve son evreye ulaşmış, duyduğunu algılayabilen bir dinleme yetisine eriştiğini biliyor. Duyduklarına şaşırırsa böyle sakin oturamayacak. İçi hop oturup hop kalkacak, bir duygu ötekini çağıracak, Fırat'a sövecek, onu tokatlamaya kalkacak. Kebap kültürünün yaptırımına boyun eğecek ve onu haklı çıkaracak. İlk sayfası açık olarak kucağında duran kitabı yavaşça kapayıp çantasına yerleştiriyor ve tane tane konuşmaya çalışıyor. Çünkü paralısın, çünkü baban hariciyeci, çünkü çalışmak zorunda değilsin, çünkü sarışınsın, çünkü Türk'e benzemiyorsun, çünkü şanslısın ve terbiyesizsin Fırat. Direksiyona asılıp sağa kırdığında golfün saati 8.55'i gösteriyor. Sol şeritte kanı hızıyla seyreden otomobil, Göztepe kavşağına gelmişken, geçemeden, yanındaki şeritte aynı hızda giden ve saçı meçli, burnunu yaptıralı daha 4 ay olmuş, gelecek yılda göğüslerini 40C'lik bir sütyene ancak sığabilecek boyutlara çıkarmayı düşünen ve Pelin adıyla çağrılan kızın 2002 modeli Alfa Romeo 147 GTA'sının sol arka kapısına bindiriyor. Otomobilin rengi senfoni mavisi. Motor hacmi 1.6 litre. Biri geri, beşi ileri 6 vitesi var. Azami hızı 196 kilometre. Sıfırdan 100 kilometreye ancak 16 saniyede çıkabildiği gibi genç Türk erkeklerince tercih edilmiyor. Saat hala 9'a 5 var. Pelin, adına ve ince gövdesine uymayan bir hışımla çığlık çığlığa otomobilden inmeye çalışırken Zehra kapıdan süzülüyor. Golfün ardından dolanıp kaldırıma çıkıyor. Kızıl toprağa doğru yürümeye koyuluyor. Tam Göztepe kavşağını geçmişken bir kol beline sarılıp onu koşar adım yürümeye zorluyor. Çabuk çabuk, kız nereye kaybolduğumuzu anlamadan sıvışalım buradan diyor Fırat, kıkır kıkır gülerek. Bırak beni Fırat, defol git başımdan. Git de arabanın başında dur diye bağırıyor Zehra, beline sarılmış koldan kurtulmak için silkinirken. Fırat üstelemiyor, kolunu çekip Zehra'nın iki adım gerisinden yürümeye başlıyor. Yürümeleri boyunca Zehra tam karşısına, Fırat ise Zehra'nın topuklarına bakıyor. Zehra, gövdesinin ağırlığını sağ ayağına vermiş, sol ayağını kaldırırken sol, ağırlık sol ayağındayken sağ topuğu ayakkabısının ardından çıkıyor. Ayakkabılar Zehra'nın 37 numara ayaklarına bir numara büyük geliyor. Ayakkabıların rengi siyah, markası Doc Martin, modeli Mary Jane. İstanbul'da kolay bulunamayan bu markayı Rıdvan yılbaşında Nişantaşı'nda yeni açılmış bir butikte bulup alıyor. Ayakkabının bir numara büyük çıkması, Rıdvan'ın suratını asmasına karşın hantallığı ve ayaklarını çirkin göstermesi Zehra'nın hoşuna gidiyor. Fırat, o ince bileklerin postaldan devşirilmiş bu çarıklara nasıl dayandığını hayret ediyor ve kadınların güzelliğini bozduğu için Doc Martens şirketine dava açmayı düşünüyor. Selami Çeşme'ye geldiklerinde Zehra ansızın duruyor. "Şurada oturalım da konuşalım," diyor. "Gerçekten mi?" diyor Fırat. "Senden kurtulmam olanaksız. Peşimi bırakmadığına göre bir derdin var benimle. Şuraya oturalım da anlat her şeyi. İnanmıyorum. Hızlı hızlı 500 adım yürümek seni bu kadar değiştirdi mi gerçekten? Bir şeyler düşündüm, bir şeylere uyandım. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Şaşırmayı bırak, kararımı değiştirmeden bir masaya oturalım. Hem bir şeyler yeriz, hem de bugünün neresinde olduğumuzu anlar, nasıl biteceğini kararlaştırırız. Kızmadan, bağırıp çağırmadan. Evet. Zehra ile Fırat, adı zor okunan, dolayısıyla az kişinin bildiği ama bilenlerin sık geldiği bir bistroya giriyor. Menüye eklenmiş şarap listesini iki kez okuyan Fırat, adların zenginliği karşısında heyecana kapılınca şarabı Zehra seçiyor ve 1996'dan kalma bir şişe ısmarlıyor. Şarabın rengi kırmızı, adı Sicard Carlos, cinsi Bordeaux, kalitesi Bordeaux Superior. Kötünün iyisi bir şarap ama Zehra buraya önceki gelişlerinden biliyor ki tereyağında kızarmış biftekle iyi gidiyor ve düşünmeden tereyağında kızarmış biftek ısmarlıyor. Fıratsa Böf Stragonoff'ta karar kılıyor. Şarap açılıp bardaklara dökülürken sigarillolarından birini yakmakta olan Fırat'ın kol saatinde günün bitmesine 2 saat 40 dakika kaldığı seçiliyor. Lokantada 8 kişi oturuyor ve bu kişiler arasında yalnızca Zehra şu anda saatin kaç olduğunu biliyor. Ayrıca Zehra'nın dışında kimse babasını merak etmiyor. Evden çıkmadan önce saat 8'e kalmadan döneceğini söylediği için şimdi babasının meraklanmış olduğunu düşünüyor Zehra. Ama babasının meraklanmaya alışık olduğunu biliyor. Babası kızının eve erken dönmek gibi bir adeti olmadığının farkında. Dahası kızının bu adeti hoşuna gidiyor. Çünkü Cemal Bey meraklandığında daha hızlı okuyabiliyor, aklı daha açık oluyor, okuduğunu daha kolay anlayabiliyor ve her 10 satırda bir, 5 satır geriye dönmeden sona daha hızlı varabiliyor. Kızının geciktiği akşamlar orta kalınlıkta 2 roman bitirebiliyor. Bu romanların birinden genellikle etkilenmiş oluyor ve eve döndüğünde kızını karşısına alıp yarım saat süren bir özet çıkarmaya girişiyor. Benzer yazım yöntemlerini kullanarak yakın konuları işlemiş yazarları sayıyor ve Kadıköy'deki kitapçılarda aradığı hiçbir şeyi bulamadığından yakınarak geceyi kapıyor. Oysa Zehra'nın babası kitap aramadan alanlardan. O yalnızca okumak için okuyor ve okuduğundan zevk alıyor. Okuduğunun bir kitap olmasına dikkat etmesi dışında edebiyatın dalları arasında ayrım yapmıyor. Kitap olamadıkları için dergi ve gazete okumuyor. Zehra babasını merak etmekten çok onu özlüyor. Kitap okumaktan başka derdi olmayan, gençliğinde sarıya çalan saçıyla kızları peşinden koşturmuş olan, lisede öğrendiği İngilizceyi kullanabilmek için bir kez olsun Londra'ya gitmek isteyen ama ne yapacağını bilemediği ikinci dilini Bankalar Caddesi ile kira evi arasında gidip gelirken yitiren orta halli bir ailenin orta halli babası ne kadar özlenebilirse o kadar özlüyor. Bu özlemin orta halli olması gerekirken babasını fazlasıyla özlüyor birden Zehra. Bu lokantayı fazlasıyla seviyor. Annesinin yüzü ve sokakta yatışı fazlasıyla gözünün önüne geliyor. Rıdvan'ın ona olan aşkından fazlasıyla rahatsız oluyor ve Fırat'a fazlasıyla önem verdiğini düşünüyor. İster istemez aşkın bir ceza olduğu aklına geliyor ve hemen ardından Fırat'ın da aynı düşüncede olduğunu anımsıyor. Bu soruyla başlıyor Fırat'ı konuşturmaya. Hiç aşık oldun mu Fırat? Olmadım, diyor Fırat. Olmayı denedim ama olamadım. Saat 9:22 geçiyor. Aşk. Nedir ki aşk? Apansız parlayıp, göz açıp kapayıncaya değin sönen bir duygu. Aklını başından alarak, sana en büyük kötülüğü yapan, bir düzen kurmana yardımcı olmaktan çok, uğraşa didine kurduğun düzeni yıkmak için, seni yüreklendiren bir kıvılcım. Anlık, birkaç yılda sürse anlık. En gelir geçer duygu, yıkıcı, nankör. Öyle güçlü ki sana uzattığı elini her an çekebileceğini bilsen de o eli tutmadan yapamayacağın denli, düşüncelerini körelten bir duygu. Tanrı gibi. Olmayan ama varlığına inanılan bir kavram. Canı sıkılan, işi gücü olmayan birileri icat etmiş olmalı, Tanrı'yı icat etmeden önce. Bana kalırsa yok. Aşık olmadım. Sağdan soldan duyduğum kadarıyla Yavuz'la, manken kızlarla, sanatçı havaları atan takımla filan konuşurken kendimi dinledim. Bende var mı acaba bu duygudan diye. Olumlu bir ses çıkmadı içimden. Geçen yıl Aziz Agustin'in itiraflarını okuyordum, gülmekten yerlere yatarak. Demek 1000 küsür yıl önce düşünceler bu denli naifmiş derken, baktım adamcağız deli gibi aşık. Tanrı'ya ve kızlara. Sonunda öyle bir yere getiriyor ki, mantığını, o mantığı kullanarak kendi içinde öyle tutarlı şeyler söylüyor ki, kitaba defalarca geri döndüm bitirdikten sonra. Adam, Tanrı'ya olan aşkı kadınlarda buluyor ve onlarla her yatağa girişinde, "Tanrım ben ne yaptım, nasıl oldu da seni bir başkasıyla aldattım?" diye dövünüyor. Ama yatak sefalarından vazgeçemiyor. Tapınmak, dövünmek ve aşık olmakla olmamak arasında gidip gelişlerini yazarak rahatlayabiliyor yalnızca. Kendine işkence etmekten doğru dürüst yaşayamıyor ve sonunda ölmeye yatıyor. Aşık olma durumunu çekilmesi gereken bir ceza olarak görüyor ve ben cezamı en iyi nasıl çekerim, kendime daha çok nasıl acı veririm diyerekten tam da seçtiği dinin istediği biçim bir yaşam sürüyor. Bana kalırsa kendine de o kızlara da yazık ediyor. Yapacak binlerce şey varken aşkla zaman yitirmenin alemi yok. Ama sevgi ayrı bir şey. O gerçek bir duygu. Akıllı duygulardan. İçinde mantık da barındırıyor. Sorunu şimdi bir daha sorsana. Sen hiç sevdin mi Fırat? Sevdim birkaç kez. Sevdiklerim bana aşık olmaya kalktığı için sevgimi sarıp sarmalayıp onlardan kaçtım. Aşık olurcasına sevdin mi diye sorarsam iki kez. İlki ikincisinden de aşkı andıran bir sevgi ve gün geçtikçe artıyor. Yavuz'un bir filmini seyrederken başlamıştı. Daha konuşayım mı yoksa keseyim mi? Biraz dur diyor Zehra. Çatalıyla bıçağını tabağa bırakıyor, kollarını göğsünden çaprazlamasına geçirip omuzlarını kavruyor. 4 kişilik masa boşalıyor. Bağdat Caddesi'nden bir çift Peugeot 206 GTI tozu dumana katarak geçiyor. İkisinin de 2'şer litrelik motoru var. İkisi de 210 kilometrelik hız yapabilecek güce sahip. İkisi de 0'dan 100 kilometreye 8.4 saniyede çıkabiliyor. İkisinin de sürücüleri beceriksiz ve aptal. Bu yüzden Fenerbahçe'ye ayrılan yola geldiklerinde otomobillerden maviye satış kataloğuna göre engin denizlerin sunduğu sınırsız özgürlüğü arayanlar için boyanmış olanı bir ağaca çarparken, sarı güneşin pırıl pırıl aydınlığından vazgeçemeyenler için olanı bir dükkanın tahta oyuncaklar ve peluş ayılarla dolu vitrininden içeriye girecek. Sürücüleri de yolcuları da ölümden hava yastıkları koruyacak. Ölmedikleri için de beceriksiz sürücü olmayı ve akıllanmamayı sürdürecekler. Zehra ile Fırat kaza sırasında çıkan sesi duymayacak. Çünkü onlar susmalarına karşın bu kentte kimsenin olmadığı denli birbiriyle meşgul. Aynı anda kadehlerine uzanıp aynı anda şaraplarını yudumluyorlar. Dibi bulunmuş şişenin yerine dolusunu istiyorlar. Garson isteklerini çabucak yerine getiriyor. Bu arada masayı boşalan tabaklardan temizliyor. Zehra, Rıdvan'ı özlemesi gerekip gerekmediğini düşünüyor. Özlerse Rıdvan'ın şimdi onu düşünmekte olduğu, bugün ona telefon etmek istemediği, oysa Rıdvan'ın doğum gününü bildiği ve bu akşam Buda'ya gitmek üzere kendisinden söz aldığı aklına gelecek. Zehra, Buda'nın ortamından da, orada çalan müzikten de haz duymuyor. Rıdvan'dan haz duyuyor mu? bir zamanlar duyuyordu. Çünkü bir zamanlar fazla düşünüldüğünde sağlığı bozabilecek konuları oluruna bırakmak iyi oluyordu. Ya şimdi? Bilmiyor. Zehra, Rıdvan'ın ona haz verip vermediğini, verse bile bu hazın ne kadarının cinsellikten, ne kadarının Rıdvan'ın aşkından, ne kadarının dostluktan kaynaklandığını bilmiyor. Zehra'nın kafası, Rıdvan'ın ona haz verip vermediğini düşünemeyecek denli Fırat'la meşgul. Fırat'sa, Elfred Yelinek'e duyduğu sevgiden nasıl kurtulacağını düşünemeyecek denli Zehra'yla, özellikle de onun 21 yaşını doldurmakta olan hüzünlü yüzüyle meşgul. Hüzün Zehra'ya yakışıyor. Neşeyi arayan kızların gözdesi Fırat, hüznü seviyor. Fırat, hüznü dedesinin sevdiği denli çok seviyor. Dedesini bu yüzden herkesten iyi anlıyor. Zehra'yı bu yüzden Rıdvan'dan iyi tanıdığına inanıyor. Fırat, Rıdvan'ı tanımıyor ama tanımak istiyor. Zehra'nın onda ne bulduğunu görmek için değil, neden Rıdvan'a toz kondurmadığını anlayabilmek için. Rıdvan'ı kırmadan Zehra'yı ondan ayırmak istiyor Fırat. Bu ayrılmanın Zehra'yı kırmayacağından kuşkusuz. Kimseyi kırmak istemiyor. Kimsenin kırılmayacağından kuşkusuz. Garson geldiğinde bir şişe maden suyu rica ediyor ve garson ona Gerald Steiner getiriyor. Şişenin yanına içinde buz olmayan, ağzında yarım tekerlek limon sallanmayan bir bardak koyuyor. Garson, maden suyunun buz ve limonla içilmeyecek denli güzel bir su olduğunu biliyor. Bugün ayın 17'si. Beklenmedik sıcaklıkta bir cumartesi günü. Herkes dışarıda ve dünyanın en güzel lokantasında topu topu iki masa dolu. Fırat saatine bakmadan zamanı doğru tahmin ediyor. Saat 9:30-5 geçiyor. Güzel olduğum için mi beni seviyorsun diye soruyor Zehra. Soru Fırat'ı irkiltiyor. Bu soruyu bir yıl önce sorsaydın evet derdim. Ama o kavramın ötesinde bir yerlere geldim seni sevmeye başladıktan sonra. Seni şimdi neden sevdiğimi bilmiyorum. Sana ait olmamı istemeye başladın o zaman diyor Zehra. İlgisi yok. Ulaşılamaz bir kadını elde etmeye çalışmakla ilgisi yok. O zaman bana acıyorsun diyor Zehra. Zehra tam düzeliyorken lütfen günü bir saat öncesine döndürme. Acımayı nereden çıkardın durup dururken? Geçmişimi anneannemden dinlediğine göre annemin kötü bir biçimde öldüğünden, babamla benim yaşantımdan haberlisin. Rıdvan'ı da biliyorsun herhalde. Köşkün bahçesindeki soru-cevap seansında kim olduğundan söz etmiştim. Ama eminim sana söylediğimden fazlasını biliyorsun Rıdvan hakkında. Büyük olasılıkla anneannem sayesinde. Herhalde onun ne görüntü ne de kafa açısından ahım şahım biri olmadığı, ufak çapta bir miras yedi olduğu söylendi sana. Parası yüzünden ona kapılandığımı, mutsuzluktan perişan olduğumu ama babam ve tiyatro sevgim uğruna Rıdvanlı bir yaşama katlandığımı düşünerek bana acıyorsun. Güzel olmasam acımayabilirsin ama bu güzellikte bir kız böyle bir yaşamı hak etmemelidir diyorsun. Dolayısıyla beni kurtarıp hakkım olan yaşama teslim etmeye karar verdin. Bana uygun gördüğün yaşam da seninle birlikte olmaktan geçiyor. Yanlış mıyım? Ne diyebilirim ki sevgili Zehra? Midas'ın ayaklarından da geriye gittin. En ucuzundan bir Türk filmini yeniden çektin. Yine Türklüğe mi gelip dayanacak konu? Yoksa güzel bir Türk kızı olduğum için mi acıyorsun bana? Diye soruyor Zehra. Zehra, diyor Fırat. Sonra umutsuzca omzunu silkiyor. Sana acıyamayacak denli çok seviyorum seni. Ne yazık ki söylediklerinin tersini kanıtlamam olanaksız. Annem ve ağzında bakla ıslanmadığı için Semiha Hanım bu sevgiden haberliler ama daha çok araya girmelerini istemiyorum. 32 yaşındayım ve annem beni hala haşarı bir çocuk olarak görüyor. Semiha Hanım beni gerçek bir torun gibi seni de tahmin etmediğinden ne çok seviyor. İkisinin yardımı olmadan inandırabilseydim seni. Bazen anneme hak veriyorum. Gerçekten de çocuk bir yan olmalı bende. Çocukluk da değil, iyi gitmesi gereken bir şeyi tökezletmek için oyunlar uydurma merakı. Hali vakti yerinde bir gidişat bulmak kolaymış gibi. Günü kötü başlatan ben oldum ve düzeltilmesi olanaksız bir noktaya getirdim. Doğum gününü rezil ettiğim için bağışla beni. Son bir şey, bu ülkede sevmek olanaksız. Buralarda sevginin karşılığı yok. Ancak aşık olunur bu topraklarda. Daha fazlasını kaldırmıyor Türkiye. Nereden aklıma geldiyse işte bunu da söylemiş olayım ve sence sakıncası yoksa hesabı isteyeyim. Fırat'ın yüzüne gölgeler oturuyor, alnı çilleniyor, gözlerinin altı torbalanıyor, yanakları çizgileniyor, boynunda et benleri oluşuyor. Böyle olsun istiyor Zehra. 5,5 saattir bükemediği bileğin sahibinin yüreği burulsun, hiç olmazsa hesap gelene değin yüzünde yenilginin acısı okunsun istiyor. Zehra, Fırat'ın yüzünü yaralamak için kendini zorluyor. Ne yazık ki karşısındaki yüzdeki yaralar sözde kalıyor. Yaralı yüz Fırat, diyor Zehra. Yenildiğini gizleyebilmek için öyle demek zorunda kalıyor. Ah Fırat, yaralı yüz Fırat. Şimdi Zanzibar'da olacaktın, bir yıldır bugünün hayalini kurmaya kalkmasaydın. Her şey eskisi gibi olacaktı. Otomobilin Göztepe kavşağında terk edilmiş olmayacaktı. Diskjokey şu sıralarda göbek havalarını turntable'a koymaya başlayacaktı. Yeşim ile Selin masaya çıkmış olacaktı. Espri üstüne espri patlatıyor olacaktın, pul koleksiyonunu göstermek üzere yeni bir kız ayarlıyor olacaktın ve hep birlikte Vaniköy'deki malikanene yollanmadan önce Bostancı'ya uğrayıp bol acılı birer çöp kebap indiriyor olacaktınız midenize. Kabul et, yılda bir ayda olsa bu mevsimde boğaz havasına karşı yanında rüya gibi kızlarla uyanmak, Viyana'nın yağmurunda köpek gezdirmekten daha çekici geliyor sana. Köpeğin de var mı Fırat Viyana'da? Son bir şey diyor Fırat. Deminki son şeyi silip yerine bu son şeyi koyabilir miyim? Zehra saatine bakıyor, ona çeyrek var. Ötekini silmesen de olur. Kaç son istiyorsun koy. Bu akşam uyuyamayacağım nasıl olsa, diyor Zehra. Bugünü, karşılaşmamızı, 6 saattir konuştuklarımızı, her şeyi unut. Doğum günü filan değil bugün. Herhangi bir gündesin. Beni ilk kez görüyorsun. Anlaştık mı? Fırat'ın yüzündeki yara izi, yenilginin yerini bir türlü bulamamış yansısı ufalanıp dağılıyor. Zehra, 5 dakikadır elinde tuttuğu iplerin elinden kaydığını hissediyor. Bir şeyler olacağını sezinliyor. Annesinden ona miras kalan sezme gücünden, doğruluğundan çekiniyor. Anne, öpmeyecek misin beni, okula geç kalıyorum. Saat o kadar oldu mu kızım, dalmışım. İyi misin anne, şakakların ter içinde. Yok bir şey kızım. Ne oldu, neden ağlıyorsun anne? İçim daraldı birden kızım, şimdi geçer. Neyim var anne, ne oldu? Öylesine bir sezgi kızım, hasta filan değilim. Haydi servisi bekletmesen. 11 yıl önce annesini son kez oturma odasındaki kanepeye uzanmış görüyor Zehra. Üstünde baklava desenli pazen bir sabahlık. Sehpada dokunulmamış 2 bardak çay. Biri babasının. Zehra, annesinin sezgilerinden korktuğu denli korkuyor kendilerinkinden de. Yine saatine bakıyor, yine ona çeyrek var. Anlaştık diyor Zehra. Annenin nasıl öldüğünü biliyorum, diyor Fırat. Kısacık ama çok derin bir nefes alarak boş bulunduğunu ele veren Zehra, kendini göz açıp kapayıncaya değin toparlıyor. Onu hepimiz biliyoruz. 6. kattan düşüp asfalta çarparak öldü annem, diyor. Garson hesap pusulasını masaya bırakıp gidiyor. Düşmeye başlamasından az öncesini biliyorum demek istedim, diyor Fırat. Hayır Fırat, bilmiyorsun. Ben ve annem hakkında Yavuz'la anneannemin sana anlattıklarından başka tek şey bilmiyorsun, diyor Zehra, beklemediği denli sakin bir sesle. Ya onlar sandığından çok şey biliyorlarsa, diye soruyor Fırat. Bir kere Yavuz'u boş geç. Yavuz, orama burama nasıl dokunacağından ve beni yanında dolaştırarak hava atmaktan başka şey düşünemediğinden kim olduğumu sormayı aklına getiremedi. Anneannem de bilemez, çünkü onun bilgisi ilgisiyle sınırlı. Ne benimle, ne babamla, ne de annemle ilgilendi yıllar boyunca. Bugünkü sevecen hali de geçici bir barış. Kaç yaşıma bastığımı bile bildiğinden kuşkuluyum. Saçma sapan öykülerle çıka geleceksen bu konuyu kapatalım, diyor Zehra. Tamam, bir şey daha söyleyeceğim, kapatacağım. Rıdvan, anneni konu alan bir roman yazıyor, değil mi? Biliyordum, Rıdvan'ı tanıdığını biliyordum. Fırat, korkunç bir adamsın sen. Ağzını her açışında korkunç şeyler söylüyorsun. Yüzün değil, ağzın yaralı. Bir dakika Zehra, Rıdvan'ı tanımıyorum. Vediye Hanım'ı tanıyorum. O söz etti Rıdvan'ın polisiye romanlar yazdığından ve yeni bir roman üstünde çalıştığından, diyor Fırat. Dirseklerini masaya dayamış Zehra, elleri arasına aldığı başını iki yana sallarken, "Olacak şey değil, tam bir karabasan," diye mırıldanıyor. "Dedem yoluyla tanıyorum Vediye Hanım'ı, ona Veniköy'de bir ev bulup antika işine sokan dedem. Ayrıntıları başka zaman anlatırım sana," diyor Fırat. "Ayrıntıları duymak istemiyorum. Rıdvan'ın yazdığı kurmaca bir kitap Fırat. Gerçekle ilgisi yok. Rıdvan kendini eğlendiriyor o kitapla. Gazeteye, adliyeye uğrayıp eski arkadaşlarını görüyor. Yakında olmayan ipuçlarını aramaktan bıkıp bildiği gibi yazmaya dönecek," diyor Zehra. "Bana da öyle geldi, Vediye Hanım'ın anlattığı kadarıyla. Çözemeyeceği bir düğümü çözmeye kalkmış. Bir süredir ne yazdığından söz etmediğinden ben de tahmin ettim takılıp kaldığını. Kitap bitmeyecek diye sevindim de. İyi bir satranç oyuncusu olduğundan çözümü bulamadığı için kendine kızıyordur. Ama konu zaten hassas olduğu için yanımda sesini çıkaramıyor," diyor Zehra. "Evet, biterse kurmaca bir roman olarak biteceğe benziyor. Ya toptan kurmaca olarak ya da gerçeklerden söz ederek bitebilir. Biterse nasıl biteceği sana bağlı. Şunlar da senin tek bir sözüne bakıyor. Annenin neden öldüğünü şimdi benden öğrenmek ya da benim Rıdvan'a söylememi bekleyip ondan duymak. Rıdvan'a söylememi istersen o da iki seçenek getiriyor. Ya romanın yayınlanmasını bekleyebilirsin ya da Rıdvan'ı karşına alıp konuşturabilirsin. Konunun bir daha açılmamak üzere kapanmasını istiyorsan hemen, burada kapanacak konu. Rıdvan'ın varlığımdan haberi olmayacak. Sen de Rıdvan'la birlikte eski yaşamına döneceksin. Saat 10. Saat tam tamına 10. Pazarın olmasına tam 2 saat var. Bu gece uyumayı becerirse yarın uyanamayacağını seziyor Zehra. Hayır, sezmiyor, korkuyor. Zehra bu gece uyumayı becerebilirse yarın uyanamamaktan korkuyor. Fırat'ın onu uykusunda da bulup her şeyi söylemesinden korkuyor. Hayır, korkmuyor. Zehra ne uyumaktan, ne uyanamamaktan, ne de yarından korkuyor. Yalnız kalmak istiyor. Hiç olmazsa bir günlüğüne evden çıkmamak, yarın sabah apar topar karşıya geçip taksimlerde sürtmemek, tiyatrocu takımıyla karşılaşmamak için ara sokaklara dala çıka yürürken Rıdvan'ın grubuna yakalanmak istemiyor. Kafasını dinleyebilmek için bir tam güne ihtiyacı var. Babasını evden çıkaracak bir bahane bulması gerekiyor. Babasını özlüyor Zehra. Hayır, özlemiyor. Fırat'tan nefret ediyor. Hayır, etmiyor. Yavuz'un ellerini üstünde hissediyor. Hayır, hissetmiyor. Yavuz'un yüzünü bile anımsamıyor. Bana bir gün süre tanıyabilir misin? Ne isteyeceğime karar verebilmek için, diye soruyor Zehra. Daha birkaç hafta buradayım, diyor Fırat. Anlaşılan senden kaçış yok, Fırat, diyor Zehra. Hiçbir şey bilmiyor olabilirim. Blöf yapıyor olabilirim. Seni elimden kaçırmamak için böyle bir çareye başvurmuş olabilirim. Belki de sana açık edeceğim, gerçek gerçekten yok. Hayır dediğin gibi benden kurtulabilirsin. İyi düşün, diyor Fırat. Yarın düşüneceğim, diyor Zehra. Kalkıyorlar. Yüklü bahşişin sevinçten uçurduğu garson, onları caddeye dek indirip bir taksiye el ediyor. Fırat taksiye biniyor, Zehra Kızıl Toprak yönünde yürümeye koyuluyor. Fener yolunu, Fenerbahçe sapağını hızlı adımlarla geçiyor. Çevre yolunun Bağdat Caddesi'ne bağlandığı kavşakta durup sigara paketini çıkarmak üzere elini çantasına açmışken kitabı fark ediyor. Eline alıp ilk sayfayı çeviriyor ve karalanmış bir imzanın üstüne yazılmış cümleyi okuyor. Tanıştığımıza memnun oldum. 7. ayrımın sonu, sayfa 95.